Ayrım 6, Şimdinin Dar Odası, Markar Esayan, sayfa 68. Ben ben olanım. Bir kadın ya sever ya da nefret eder, ortası yoktur. Publius Sirus. 18 Ocak 1960. Konuklarım Eşvak ve Filomen'in evliliklerinin büyük bir hata, aceleyle alınmış bir karar olduğu konusunda hemfikirler. Zaten Eşvak da Filomen'le apayrı dünyaların insanları olduklarını daha evliliklerinin ilk günlerinden itibaren hissetmeye başlamış. Filomen, sorumsuz ve uçarı davranışlarıyla Eşvak'a istediği anda ondan vazgeçebileceğini anlatmak ister gibiymiş. Ancak Eşvak, insan doğasındaki reddedilmenin o mazoşist çekim gücüne kapılmış bir kere. Filomen kendisini dışladıkça daha sıkı bağlanıyormuş ona. Eşvak'ın ruhundaki bu kaos, onun yeni ve daha büyük bir hata yapmasına yol açacakmış. Filomen'i her an kaybetme korkusuyla yaşayan Eşvak, kendisine belki daha çok bağlanır ümidiyle ikinci bir çocuk sahibi olmayı tasarlamaktaymış çünkü. Ancak Filomen, Serpil'in doğumundan beri kendisiyle ilişkide bulunmuyormuş. Bu, Eşvak'a verdiği bir tür cezaymış aslında. Bu nedenle birkaç kez çok şiddetli kavga etmişler. Eşvak, karısını kadınlık vazifesini yapmamakla suçlayınca, Filomen ona alay edercesine, o zaman kendisini bekar saymasını söylemiş. Eşvak, karısını ikna etmeye ve bir çıkış yolu bulmaya adamış kendisini. İlkin zor kullanmayı düşünmüş, Filomen onun karısı değil miymiş? Bir koca karısı üzerinde her türlü tasarrufa sahip olmaz mıymış? Ancak Eşvak böyle bir işe yeltenmek için ne o cesarete ne de o ilkelliğe sahipmiş. Bu yüzden bu işi iyilikle halletmeye karar vermiş. Eşini çiçeklere ve hediyelere boğuyor, onu Beyaz Park gazinosuna aslen Ermeni olan Zehra Bilir'i dinlemeye götürüyormuş. Kırmızı şaraba tutkun olan Filomen'e bol bol şarap ısmarlıyor, böylece gecelerin sonunda Filomen'in kendisini öz varlığına kabul edeceğini ümit ediyormuş. Ancak hayır, bir türlü olmuyormuş işte. Filomen eve geldiği gibi Eşvak'ın tüm birleşme seremonilerine sırt çevirerek uykuya gömülüyormuş. Hatta Eşvak bu özel gecelerin bir kısmını bu kadar zamanlama fukarası olmasına rağmen Filomen'in kızışacağını bildiği adet öncesi dönemlerine rast getirmiş olmasına rağmen yine de aynı akıbete uğramış. Eşvak artık şeytanı işe karıştırma zamanının geldiğine karar vermiş. Eşvak'ın şeytanca planı hayat mecmuasında okuduğu bir habere dayanmaktaymış. İngiltere'de bir kadın hiçbir münasebette bulunmadığı halde hamile kalınca kocası kadına boşanma davası açmıştı. İngiltere kamuoyunu uzun süre meşgul eden davanın ilerleyen günlerinde kadının girdiği halka açık bir havuzda istimna eden bir meçhulün spermleriyle hamile kaldığı anlaşılmıştı. Dava düşmüş ancak kadın kocasından ayrılma istemiyle ikinci bir dava açmıştı. Eşvak bir kadının bu şekilde hamile kalabileceğini işte bu ilginç haber sayesinde öğrenmişti. İyi ama bunu nasıl başaracaktı? İstanbul'da Filomen'i götürebileceği bir havuz bilmiyordu. Bilse bile böyle bir şeyi genel bir havuzda yapabilecek bir kişi değildi. Üstelik bir kaza olur da Eşvak'ın tohumları hedefini şaşırırsa ne olacaktı? Uzun süre düşündükten sonra aklına nihayet güzel bir fikir geldi. Eve yıkanmak için bir küvet alacaktı. Filomen'in yıkanmayı çok sevdiğini ve banyoya koyacağı küvetten çok hoşnut kalacağını biliyordu. Aylığını alır almaz soluğu Perşembe pazarında aldı. O zamanlar için lüks sayılan dökme küveti almak ve eve nakletmek için neredeyse maaşının yarısını harcamak zorunda kalmıştı. Bu parayı hiç önemsemedi bile. Evliliğini kurtarmak ve Filomen'i kaybetmemek için bu paranın çok daha fazlasını gözden çıkarabilirdi. Filomen kocasının bu sürprizine çok sevindi. Eşvak'ın yapmış olduğu çılgınca plandan kuşkulanması beklenemezdi pek tabii. Sıra artık en uygun anı kollayıp bu planı uygulamaya gelmişti. Eşvak Serpil'in doğumuyla tecrübelenmiş ve kadınların hamile kalmak için en uygun dönemlerinin adet gördükten 15 gün sonrası olduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine Filomen'in adet göreceği günü beklemeye koruldu. 1956 yılının Ocak ayının 22'sinde Flaubert adet gördü. Eşvak'ın yaptığı hesaba göre Ocak sonu planını uygulamak için en elverişli tarih olacaktı. Cuma günleri Ermenilerde yıkanma günüdür. 30 Ocak 1960 tarihinin Cuma'ya rastlaması bir rastlantı mıydı? Çünkü Flaubert her Cuma günü mutlaka yıkanırdı. Bu onda aileden gelme bir alışkanlıktı. Her Cuma günü maması odunla yanan termosifonu yakar, banyoyu hamam gibi ısıttıktan sonra tüm aile sırayla yıkanırlardı. Flaubert bu alışkanlığını kendi evinde de sürdürmekteydi. Evde termosifon olmadığından Eşvak üçlü hava gazı ocağında suyu ısıtır ve Flaubert'e yıkanması için banyoyu hazırlarlardı. Ama artık bir küvetleri vardı. Flaubert yıkanmak istiyordu. İlahlar Eşvak'tan yanaydı. Eşvak küveti sıcak suyla doldurdu, ancak spermlerin yaşaması için ılık su gerekliydi, suyu ılıştırdı, ondan sonra sıra en önemli ana gelmişti. Flaubert'i banyoya çağırmadan evvel tohumlarını suya boca etmeliydi. Hemen işe koyuldu, uzun zamandır zorunlu bir perhizde olduğundan istimna etmesi çok fazla çabalamasını gerektirmemişti. Ve işte soyunun ilk temsilcileri ılık havuzda yüzmeye başlamışlardı bile. Ancak Eşvak bunu yeterli görmedi, işi sağlama almak için bir kez daha istimna edecekti, tekrar koyuldu işe, ikinci kez boşalması biraz daha zaman almıştı. Ancak her şey şaşılacak bir biçimde yolunda gidiyordu. Koskocaman havuzda o İngiliz bayanın rahmini bulan bu akıllı yaratıkların, bu küçücük küvette başarılı olacaklarından hiç kuşkusu yoktu. Her şey tamam olduktan sonra Flaubert'i banyoya çağırdı. "Flaubert, banyo hazır canım." Ve Flaubert, Eşvak'ın aldığı yeni küvette uzun süre keyif yaptı. Flaubert çok emindi. Bu sefer hamile kalmış olamazdı. Serpil doğduğundan beridir Eşvak'la bir kez olsun münasebette bulunmamışlardı. Serpil'e hamile kalışının bir kaza olmadığını düşünüyordu. Eşvak sayısız kavgaları esnasında ser verip sır vermemişti ama kadınlık hisleri bunun bilinçli bir hareket olduğunu söylüyordu ona. İşte bu yüzden Eşvak'ı cinsel tecritle cezalandırmıştı. Bu şekilde hem ona hak ettiği bir ceza vermiş hem de yeni bir felaketten korunmuş oluyordu. Bu nedenle adetinin bir ay gecikmiş olmasını hiç mi hiç dert etmedi Flaubert. Hatta ikinci ay olduğunda dahi o kadar da telaşlanmış değildi. Daha evvel de böyle gecikmeler başına gelmemiş miydi? Ama ikinci ayın ortalarına doğru Flaubert'de şiddetli mide bulantıları ve kusmalar başladı. Hatta bu bulantıları bir de kanama takip etti. Bir öğlen vakti Eşvak ev sahipleri Pandelililerin telefonuyla eve koştu. Flaubert fenalaşmıştı. Kanaması çoğalmış ve bayılmıştı. Allah'tan yanında Madame Ververidis vardı da Flaubert hemen sağlık ocağına yetiştirilmişti. Sağlık ocağına ulaştığında doktor Eşvak'a beklediği haberi verdi. Flaubert 2 aylık hamileydi. Eşvak, Ververidis'lerin daha sonra kopacak pandominayla nasıl olsa haberleri olacaktı, kuşkulanmaması için şaşırmış göründü. Nasıl olur, hiç planlamıyorduk gibi sözler geveledi ağzında. Madame Ververidis'in Flaubert'in sırdaşı olduğunu biliyordu. Büyük bir olasılıkla özel hayatlarından da haberi olmalıydı kadının. Gerçekten rolünü iyi oynuyordu. Planı tıkır tıkır işliyordu işte. Allah'tan çocuk zarar görmemişti. Ancak rahim duvarı çatladığı için çocuğun düşme riski vardı. Flaubert belki de tüm hamileliği boyunca sırtüstü yatmak zorunda kalacaktı. Flaubert ayıldığında etrafında bulanık şekiller gördü. Çevresindeki bu gölgeler hareket ediyorlar ve sanki 45'lik bir plağı 33 devirde çalarmışçasına boğuk bir sesle konuşuyorlardı. "Neler oldu bana?" diye konuştu güçlükle. O bunu der demez tüm gölgeler başına üşüştü. Ne söylediklerini anlayamıyordu. Derken tekrar kendisini kaybetti. Derin bir yarıktan aşağı yuvarlanıyordu şimdi. Flaubert zamanın tıpkı 33'lük plak gibi yavaş aktığı bir alemde buldu kendisini. Lilliputların ülkesindeydi şimdi. Uçsuz bucaksız kırmızı kadifeden bir yatakta çırılçıplak uzanmıştı. Hareket etmeye çalıştı ancak bir türlü beceremedi. Derken hareket edememesinin sebebini anladı. Başı hariç tüm vücudu örümcek ağına benzer yapışkan ve şeffaf bir iple sarılmıştı. Ne kadar çabaladıysa da yataktan kalkması mümkün olmadı. Derken saçlarının arasında bir kaşıntı hissetti. Kaşınma alnına doğru kaydı. Aman Allah'ım diye bir çığlık attı. Yoksa bu bir böcek miydi? Filomen böceklerden çok korkardı. Kaşıntının iki kaşının arasındaki oyağa doğru ilerlediğini çok net duyumsuyordu. Gittikçe yaklaşıyordu işte. Şu durumdan kurtulmak için neler vermezdi ki? Minik adımlarla ilerleyen küçük ayaklar burnunun tam ortasında durdu. Birkaç saniyelik hareketsizlikten sonra burnundan bir karaltı kaydı. Filomen büyük bir panik ile "İmdat!" diye bağırdı. Karaltı toparlandı. Şaşı halde kendisine bakan Filomen'le göz göze geldi ve "Sakin ol Filomen, benim Eşvak," dedi. "Olamaz!" diye haykırdı Filomen. İlk korkusu geçip de burnunun dibindeki yaratığa daha dikkatlice baktığında bunun örümcek bedenine dönüşmüş olan Eşvak'ın tek kendisi olduğunu gördü. Kafası dışında tüm bedeni örümcek şeklindeydi. Hareket ederken arka bacaklarından bir tür sıvı salgılıyordu. Bu sıvı sonra sertleşiyor ve çelik kadar sağlam bir ağa dönüşüyordu. Filomen kekeleyerek sen nasıl bu hale geldin?" dedi. Eşvak her zamanki gibi her an büyükçe bir balgam savururcasına harıltılı bir sesle cevap verdi. "Erlik Han," dedi. "O da kim?" dedi Filomen. "Atalarımızın tanrısı," dedi Eşvak. "Ne olmuş?" diye sordu Filomen. "Atalarımızın tanrısı Erlik Han dualarımı duydu. Bir körmöz göndererek beni yanına aldı. Derdimi dinledi. Sana sahip olamayışımın sebebinin içimdeki iki ruhtan zayıf olanının tesirinde kalmış olmamdan kaynaklandığını söyledi. Benim için büyük bir şaman töreni düzenlenmesini buyurdu. Bu törende içimdeki yekil yani ruhumun diğer parçası olan varlık arzın dibinden çağrıldı. Bu büyük bir örümcekti Filomen. Öylesine muhteşem bir histi ki anlatamam. Hayatımda hiç bu kadar iyi hissetmemiştim kendimi. Kudretli ve vakur. Derken Erlik Han beni ve yekili Ötüken denen o kutsal dağa götürdü. Ötüken'e vardığımızda gözlerim kamaştı. Muhteşem bir sunak dağın üzerine konmuş başka bir dağ gibiydi sanki. Ve orada Filomen bana istediğim her şeyi elde edebilmenin yolu açıldı. Bunların hepsi de deli saçması. Bunu nasıl yaptım bilmiyorum ama derhal bu saçmalığa bir son ver. Eşvak çok sinirlenmişti. Artık sen bana buyuramazsın. Çünkü ben efendim Erlik Han'ın hizmetindeyim. Ey yüce Erlik Han, bu kadına gücünü göster. O anda Erlik Han'ın görüntüsü bulundukları yeri kapladı. Filomen soluk alamayacak denli dehşete kapılmıştı. Bu acayip şey yani Erlik Han birçok hayvanın ve canavarın karışımına benziyordu. Bir boğa, bir kurt, bir aslan, bir vahşi köpek veya hepsiydi. Daha çok şeytana benziyordu. Kulaklarından şaman törenlerinde kullanılan deniz minaresine benzer küpeler sarkıyordu. Derken gök gürlemesine benzer bir ses duydu. Eşvak benim hizmetkarımdır, ondan hoşnudum. Filomen dehşete kapılmıştı. Bir kabus olmayacak kadar gerçek, gerçek olamayacak kadar da olağanüstü bir şey yaşıyordu. Uyanmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Gözlerini defalarca açıp kapattı. Ancak gözlerini son kez açtığında örümcek şekline bürünmüş olan Eşvak tam burnunun üzerinde duruyordu işte. Eşvak, "Büyüyebilirim istersen," dedi. "Ne istersen yapabilirim. Anlıyor musun? Hem de ne istersem. Bir erkek için, kudretli ve soylu bir erkek için bir kadının önünde yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Anlıyor musun? Tohum torbası. Ha? Ha ha ha." Bir an Eşvak birden büyümeye başladı. Öyle ki şimdi Filomen onun yanında minicik kalmıştı. Filomen Eşvak'ın kıllı bacaklarının arasındaydı artık. "Dinle kadın. Orada Yüce Tanrımız Erlik Han'ın emriyle bölünmüş olan ruhum yani ben ve Yekil bir olduk. Ben örümcek, o ise insan oldu. Birleştik, güçlendik. Anlıyor musun? Ben artık eski zavallı Eşvak değilim, tarihimi yendim." Filomen sadece "anlıyorum" diyebildi. Peki onu niye bağlamıştı böylece? Ona ne yapacaktı? Eşfak sanki Filomen'in düşüncelerini okumuşçasına, ''Şimdi'' dedi, ''seninle birleşeceğiz. Öyle ki benden asla kaçamayacaksın. Beni terk edemeyeceksin. Benim dışında sana varoluş alanı olmayacak. Kendini benim varlığımda var kılabileceksin. Çünkü artık ben olanım.'' Ve Eşfak dolsun dedi. Bulundukları yer aniden bir havuza dönüştü. Ilık su Filomen'in tüm vücudunu kaplamaya başladı. Çok geçmeden Filomen tamamen suyun içerisinde kalmıştı, çırpınıyordu. Ne kadar çırpındıysa da kendisini bağlayan çelik örgülerden kurtulamadı. Sanki erk, yaratılışın ilk gününden beri kadının üzerinde kurduğu hakimiyeti şimdi Filomen'de bir kez daha test ediyordu. Tüm vücudunu kaplayan su ne ölmesine izin veriyordu ne de kurtulmasına. Tüm evren kendisini Eşfak'ın yeni kimliğinde tekrar tanımlayan koskocaman bir evren reddetmenin bedelini ödetiyordu. Kederini, kendisine biçileni, ona buyurulanı reddetmek, işlediği o büyük günahın bedeliydi başına gelenler. Kocaman bir örümcek olan Eşfak tekrar eski boyutuna döndü, daha da küçüldü sonra. Küçük bir sperm şeklini almıştı artık. Eşfak yüzerek Filomen'in apış arasına doğru ilerlemeye başladı. Çok geçmeden hedefinin karşısına varmıştı. Büyük bir kahkaha koyverdi. Filomen'in köleliğinin, kendisinin ise özgürlüğünün üçgen kapısı tam karşısında bütün çekiciliğiyle duruyordu. Yaşamın üçgen kapısına doğru yüzdü. Gerisine şöyle bir baktı. ''Teşekkürler Ulu Hanım. Beni ben kıldığın için sana şükürler olsun.'' İşte ebedler boyunca ben de seninim. Erlikan'a övgüler olsun. Ve Eşfak yaşam üçgeninden içeri girerek gözden kayboldu. Filomen içinde derin bir sızıyla haykırarak uyandı. Ter içerisinde kalmıştı. Karnında keskin bir sızı vardı. Yatağında toz toparlak oldu. Çılgınca bağırmaya, küfretmeye başladı. Herkes neredeydi? Allah'ın belaları, hepiniz neredesiniz diye bağırdı tekrar. Eşfak ve Madam Hripsim'e koşarak odaya girdiler. Filomen Eşfak'ı görünce kabusun devam ettiğini sandı. ''O girmesin, çıkarın onu odadan!'' diye bağırdı. Madam Hripsim'e alçak sesle kulağına bir şeyler fısıldayarak Eşfak'ı dışarıya çıkarttı. Eşfak odadan çıktıktan sonra Filomen mamasına kendisine neler olduğunu sordu ve Filomen mamasından 15 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Herhalde böyle bir şeye çok az kişi şahit olmuştur. Filomen hamile olduğunu öğrendiğinde tam anlamıyla çıldırmış. Yakası açılmadık küfürleri bir mitralyoz gibi boşaltıyormuş çevresine. Zavallı maması ne yapacağını bilemeden onu hareketsiz tutmaya uğraşıyormuş. Allah'tan Artin Efendi yokmuş yanlarında, yoksa maazallah yüreğine inermiş adamcağızın. Filomen'i tarla başına götürmek riskli olduğu için Madam Hripsim'e geçici bir süre Arnavutköy'e misafir gelmişmiş çünkü. ''Bu çocuğu istemiyorum mama, anlıyorsun istemiyorum, hiçbir kuvvet bana mani olamaz, bu piçi söküp atacağım içimden, beni ele geçirdiler mama, Eşfak bana bir şeyler yapıyor, hiç münasebette bulunmadık, dolayısıyla hamile kalmam imkansız, bana bir şeyler oluyor mama, anlıyorsun, götür beni bu evden, o adamla aynı evde olmak istemiyorum, korkuyorum mama, Eşfak'tan korkuyorum, bana büyü yaptı, rüyamda gördüm, pis bir büyücü o.'' Zavallı Madam Hripsim'e kızına ne diyebilirmiş ki? Onu nasıl sakinleştirebilirmiş? Olup bitenlere hiçbir anlam veremiyormuş. Başlarına gelen bu felakette neyin nesiymiş böyle? Bu kadar üzülmek için büyük günahların, büyük kabahatlerin işlenmesi gerekmez miymiş? 6. ayrımın sonu sayfa 77.